Ermeni vakaları. Ermeniler 1878 Rus muharebesinden beri Doğu vilayetlerinde bir Ermeni özelliği elde etmek ümidine düşmüşlerdir. Ayas-Stefanos anlaşmasının yapılması sırasında Ermeniler Berlin Konferansı esnasında Avrupa Devletler Heyeti'ne aynı maksatla müracaat etmişlerdir. Dipnot. Patrik Nerses Vorçebedian özel bir idare tesisinin barış şartlarından olarak Türklere teklifini Grand Duke Nikola'dan talep etmiştir. Nüfus adedi nazarı dikkate alınmayarak Bulgaristan Prensliğinin ve Doğu Rumeli'nin teşkili Doğu vilayetlerinde küçük bir azınlık halinde bulunan Ermenileri ümide düşürebilirdi. Ermeniler Berlin Anlaşması ile yalnız Doğu vilayetlerinde ıslahat icrasını temin etmişlerdi. Ermeniler bu ümidin bahşettiği gayretle Doğu vilayetlerinde Kilikya'da, Kafkasya'da, İstanbul'da, Cenevre ve Mısır'da teşkilat vücuda getirmişler ve Türk-Kürt mezalimine dair icat ettikleri yalan ve iftiraları yaymak için propaganda organları tesis etmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyetten evvel harici merkezi umumi vasıtasıyla Ermenilere dahilde işbirliği yapmak teklifinde bulunmuş idi. Dipnot: Dahili Merkezi Umumi Selanik'te, Harici Merkezi Umumi ise Paris'teydi. Harici Merkezi Umumi, Ermenilerin başka maksat takip ettiklerini ve özellik ve ayrılık programı dairesinde çalıştıklarını ihtar etmiş ise de, Dahili Merkez meşrutiyetin elde edilmesinden sonra anlaşmak imkanı hasıl olacağı düşüncesiyle teklifinde ısrar eylemiş ve adeta Harici Merkezi Umumi'yi Ermenilerle görüşmeye ve anlaşmaya zorlamıştır. Paris'te vukua gelen muhtelif görüşmeler neticesinde Ermeniler sırf Türklerin bu yeni mesaisinde parmakları bulunmak maksadıyla işbirliğini kabul etmişlerdir. Rumeli'nin muhtelif şehirlerine cemiyet teşkilatını tesis ve istibdat idaresi aleyhinde münferit ve umumi icraata başladığı sırada Selanik'te bulunan merkezi umumi üzerine nazarı dikkati çekmemek ve o sırada Anadolu'dan Rumeli'ye sevk edilmekte olan redif taburlarının sevkiyetine mani olmak ve Abdülhamit üzerine manevi bir tesir icra etmek ve teşkilatını daha geniş ve kapsamlı göstermek için teşkilatçı zayıf bulunduğu İstanbul ve İzmir şehirlerinde İttihat ve Terakki Merkezi ile birlikte icrai bazı teşebbüslerde bulunmalarını ve kimseye bir zarar vermemek üzere gece yalnız birer bomba atmalarını Ermenilere teklif etmiştir. Ermeniler gerek İstanbul'da gerek İzmir'de bu yolda icraatta bulunmaktan aciz olduklarını beyan ile vaki olan teklifi kat'i surette reddetmişlerdir. İttihat ve Terakki Cemiyeti sırf kendi dahili teşkilatı ile meşrutiyeti elde ettikten sonra bütün Ermeni matbuatı muvaffakiyetin kazanılması uğrunda Ermeni Taşnak Komitesi'nin de pek büyük gayret ve himmeti olduğunu ve genç Türklere birçok yardımlarda bulunduklarını yayımlamış ve iddia etmişlerdir. Genç Türkler bu iddiada gayeleri için bir zarar görmedikleri gibi Ermenilerle daima anlaşmak ümidinde bulunduklarından bugüne kadar hakikatten bahis ile tekzip lüzumunu görmemişler ve meşrutiyetin elde edilmesinde onlara da bir iftihar hissesi terk etmişlerdir. Meşrutiyetin ilanını müteakip İstanbul'a gelen Ermeni komitelerinin reisleri ve sürgünde bulunan Patrik İzmirliyan Efendi pek büyük gösterilerle karşılanmışlardır. Payitahtta ve vilayetlerde genç Türkler Ermeni kiliselerine giderek istibdat devrinde zulmen ölen Ermeni ruhlarının istirahati için yapılan dualara iştirak etmişler ve her iki taraftan nutuklar iradıyla meşrutiyet idaresini kutlamış ve gelecekteki muvaffakiyeti yeminlerle belgelemişlerdir. Bütün bu dostça gösteriler her iki teşkilat karşı karşıya gelip programlarını incelemeden evvel vukua geliyordu. Halbuki Ermeniler programlarını İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne gösterdikleri zaman gayelerinde hiçbir fedakarlık etmedikleri ve hedefledikleri maksada doğru büyük bir ciddiyetle yürümek istedikleri anlaşıldı. İlk temas Taşnak sahanlarla vukua geldi. Taşnaklar yukarıda tafsilatlı olarak zikredilen Rus teklifini ihtiva eden bir program tanzim etmişlerdir. Ve bunu İttihat ve Terakki'ye tasvip ettirdikten sonra Meclis-i Mebusan'da müştereken müdafasını ve kanunu esasının ona göre değiştirilmesini istiyorlardı. Genç Türkler bu programı birçok bakımlardan uygun bulmadılar. İki taraf arasında uzun müzakereler cereyan etti. Genç Türklerin itirazı şu yolda özetlenebilir: Osmanlı İmparatorluğu Türk, Arap, Kürt, Ermeni, Rum, Bulgar, Sırp vesaire unsurlardan meydana geldiğinden bir nevi siyasi özellik demek olan Ermeni programının kabulünün diğer unsurların dahi aynı teşkilat ve idareyi arzu etmelerine sebebiyet vermesi tabiidir. Bu ise memleketin birliğini ve 600 seneden beri dayandığı esasını ihlal eder ve belki de yok olmasına sebep olur. Ermeni Teşkilatı'nın ahaliyi silahlandırması. hususi idare teşkilatı vücuda getirmeyi, yani kanuni esas ile mevcut olan yetki genişletme ve vazife taksimini genç Türkler de kendi programlarına kabul ettiklerinden, Ermenileri de bu programa yaklaştırmaya çalışmışlarsa da onlar bu cihete katiyen yanaşmamışlardır. İşte genç Türkler meşrutiyetin ilanında Ermeni vatandaşlarına karşı gayet samimi muamele ederek gelecekten ümit var oldukları halde Ermeni Taşnak Sütyun ve Hınçak komiteleri 1908, 1909 ve 1910 senelerinde büyük bir faaliyetle Türkiye dahilinde ihtilal kârhane teşkilatlarını genişletmeye ve ahaliyi silahlandırmaya çalışmaktaydılar. 1910 senesinde Ermeni komiteleri tarafından verilen talimatnamede şöyle söyleniyordu. Silaha ihtiyacı olan kimse evvel emirde emniyet ettiği diğer birinden en iyi cins silahın hangisi olduğunu sormalıdır. Avrupa'daki silahların en mükemmel olduğu meydanda ise de biz Avrupa'ya giremeyeceğimizden ve Avrupa silahları ise bize gelemeyeceğinden silahlarımızı bize civar olan yerlerden tedarik eylemek icap eder. Türkler evvelden Martini, şimdi Mavzer, Ruslar ise evvelden Berdam, şimdi ise Mosik tüfekleri kullanıyorlar. Bunlara kurşun bulmak kolay ise de silahlar yalnız hükümetler tarafından kullanıldığından alanlar ve satanlar için daima mesuliyet vardır. Onun için tedariki kolay olan eski silahları tercih eylemek icap eder. Yeni ve iyi bir silaha sahip olan bir kimseye karşı eski bir silahla nasıl karşı konulabilir diye bir soru akla gelebilir. Bir defa düşmanlarımız hiçbir zaman silahlarından bizim kadar iyi istifade edemeyeceklerdir. İkincisi ise herkesçe malum olduğu gibi mükemmel silahların ahalinin elinde bulunması daima faydalı olmaz. Rusya'da hükümetin birkaç silah fabrikası vardır. Türkiye'de ise bir tek fabrika bile yoktur. Dolayısıyla silah tedariki hususunda Rus Ermenileri Türkiye'deki arkadaşlarına yardım etmeye ve aracı olmaya mecburdurlar. Köylere gelince bizde üç türlü köy vardır. 1. Ermeni köyleri arasında bulunup yalnız Ermeniler tarafından oturulan köyler. 2. Ermenilerin oturmadığı yerlerde bulunup bununla beraber yalnız Ermeniler tarafından oturulan köyler. 3. Ermenilerle diğer milletler tarafından oturulan köyler. Teşkilat bakımından bu üç tür köy arasında hiçbir fark yoktur. Bunların her biri hususi birer kol teşkil ve mevcut bütün kuvvetler bunlara iştirak edecektir. Her kol sabit ve seyyar namıyla iki kısma ayrılacaktır. Kısımlardan her biri bir reis ve bir de reis yardımcısına sahip bu iki kısım birleşerek aralarında en tecrübeli kimseyi kendilerine amir seçecektir. Bu amir köyün en yüksek merciği olacak ve o civarın bütün kuvvetleri onun emrine tabi bulunacaktır. O aynı zamanda mıntıka kumandanının ve erkan-ı harbiyenin de temsilcisi olacaktır. Aynı mıntıka dahilinde bulunan köylerin amirleri toplanarak üç üyeden meydana gelen geçici bir erkan-ı harbiye seçeceklerdir. Harp günlerinde erkan-ı harbiye heyeti veyahut mıntıka kumandanı mesuliyet kendisine ait olmak üzere tecrübesizlerin elinden silahlarını alarak onları daha tecrübeli kimselere verebilir. Ani hücumlara maruz kalan köyler derhal civar köylere haber göndererek yardım kuvveti talep edecektir. Muhtelif köylerde ikamet edip azınlıkta bulunduklarından dolayı civar köylerden yardım gelmesini ümit etmeyen Ermeniler en hafif eşyalarını beraberlerine alıp derhal Ermenilerin oturduğu mıntıkalara gideceklerdir. Düşmanların Ermenilere nispetle azınlıkta bulundukları köylerde düşman ahali şayet daha evvel firar etmemiş ise ya rehin olarak muhafaza edilecek veyahut da kendileri ya hükümet tarafından tayin edilecek hareket hattı icabınca köyü terke davet olunacaktır. Nizami kıtaların veyahut zabıtanın takibinden dolayı firar edenleri kabul eylemek için çarpışma esnasında evlerin kapıları açık bulundurulacaktır. Bu sırada silahsız kimselerin hariçte bulunmaları kat'i surette men edilecektir. Düşmanın eline geçecek silahların bedelini ait olduğu köy tazmine mecbur tutulacaktır. Düşmandan zapt edilen silahlar ganimet alanın malı olacaktır. Köyleri basmak için 1. Düşman köylerinin müstahkem mevkileri bilinmelidir. 2. Evvela ricat hattı seçilmeli ve karakollarla muhafaza edilmelidir. 3. Düşmanın nerelerden takviye kıtaları alacağı tayin olarak buna mani olmaya çalışılmalıdır. 4. Köye yalnız üç taraftan hücum edilmeli ve mahsurların firar edebilmeleri için bir tarafı serbest bırakmalıdır. Şayet köy dört taraftan kuşatılırsa düşman ümitsizliğin verdiği kuvvetle kendisini müdafaa ve hücum edeceğinden galip gelmesi ihtimali vardır. Ancak serbest bırakılan tarafta saldıranların bir kısmı gizlenmelidir ki düşmanın daha yakından sıkıştırılması ve kendisine mümkün olduğu kadar fazla telafat verdirilmesi mümkün olsun. Esasen bir tarafın serbest bırakılması daha ziyade düşmanın firarını temin etmek, mukavemet kuvvetini kırmak ve bu suretle müzafferiyeti çabuklaştırmak maksadına dayanmaktadır. 5. Düşmanı şaşırtmak için fecir zamanda hücum edilmelidir. Daha evvel başlanacak bir hücum karanlıktan dolayı beyhuda telafata sebep olur. 6. Düşman sıralarında kargaşalığa sebebiyet vermek için aynı zamanda birçok yerlere ateş verilecektir. Bunun için lazım olan vasıtalar hücumdan evvel tedarik olunacaktır. 7. Hücumu icra edecek kol süvariye sahip değilse telef olanları ve yaralıları Ermeni köylerine nakletmek ve bunların teşhis edilemeyecek bir hale gelmelerine mani olmak için belirtilen kol ihtiyaten birkaç beygir bulunduracaktır. Hücumun icra mevkiine konulmasından birkaç gün evvel Erkan-ı Harbiye heyeti tarafından seçilecek, itimat edilir ve gözü açık kimseler hüviyetlerini gizlemek şartıyla köylere gönderilecektir. Bunlardan her biri tayin edildiği mıntıkada icap ettiği kadar kaldıktan ve tahkikatını tamamladıktan sonra raporunu takdim eyleyecek ve bu rapor üzerine taarruz hazırlıkları yapılacaktır. 1910 senesinde Taşnak Sütyun Komitesi tarafından Kopenhag Sosyalist Kongresi'ne verilen muhtırada Ermeni teşkilatından bahsedilerek Ermenilerin silahlandırıldıkları ve geceleri elebaşıları mahiyetinde olarak talim ve terbiye gördükleri zikrediliyor. Dipnot: Taşnaklar maksatlarına kolay ulaşabilmek ve Avrupa kamuoyuna karşı iyi bir tesir yapabilmek için kendilerine sosyalist süsü vermişlerdir. Yine 1910 senesinde Bitlis Rus Konsolosu 3 Aralık tarihli raporunda Taşnak Sütyun'un Bitlis vilayeti dahilindeki faaliyetinden bahsettiği sırada burada vaktiyle Osmanlı askerine karşı muharebe eden komite üyelerinin mektep muallimi olarak vilayet dahilinde faaliyetlerine devam ettikleri ve komitenin pek çok üyesi olduğu ve merkezi Muş'ta bulunduğu ve teşkilatın 20 komiteye ayrıldığı yazılıyor. 19 Kasım 1910 tarihli raporda dahi artık Ermeniler Türklerle yaşamamaya karar verdiğinden Taşnak Sütyun Cemiyeti'nin amirine, teşkilatına itaat etmeyen Ermenileri öldürmeyi ve bunu Müslümanlara yüklemeyi karar altına aldığından vesaireden bahsolunmaktadır. Ermenilerle Barış Gayretlerimiz. Ermenilerin bu faaliyetlerine rağmen İttihat ve Terakki Fırkası büyük bir saflıkla Ermenilerle müzakereye devam ediyordu. İlk müzakereler Taşnak Sağan Komitesi ile yapıldı. Taşnakçılar yukarıda etraflıca izah edilmiş olan Rus teklifini ihtiva eden bir program hazırlamışlardı. Ve İttihat ve Terakki Fırkası'nca tasvip edildikten sonra Meclis-i Mebusan'da birlikte müdafaa etmek ve Teşkilat-ı Esasiye'yi ona göre değiştirmek istiyorlardı. Jön Türkler bu programın birçok noktalarını kendi prensiplerine uygun bulmadılar. Uzun müzakereler ve görüşmeler yapıldı. Türklerin itirazlarını şu şekilde özetlemek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu Türkler, Araplar, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar vesaire gibi muhtelif kavimlerden meydana geldiğinden Ermeni programına göre siyasi bir muhtariyetin kabulü diğer milliyetlere de aynı şekilde bir teşkilat kurmak hakkını verecektir. Bu ise yalnız memleketteki birliği bozmakla kalmaz, belki 600 seneden beri imparatorluğun üzerine kurulmuş olduğu temelleri de yıkarak imparatorluğu çöküşe doğru götürebilir. Jön Türkler programlarına hususi bir idare tesisinin, yani salahiyetlerin genişletilmesi ve mükellefiyetlerin dağıtılmasını da ithal etmiş olduklarından, Ermenileri kendi programlarını kabule ikna etmeye çalıştılarsa da Ermeniler buna asla yanaşmadılar. Bu müzakere esnasında taşnaklar komitelerden her birinin ihtilal teşkilatını muhafaza etmesini, teklif ve güya irticaya karşı silahlı bulunmak elzem olduğunu iddia ediyorlardı. Hakiki maksadın ise milli ve ihtilacı teşkilatlarını alenen muhafaza etmek ve genişletmek olduğunda şüphe yok idi. Program ve gaye itibariyle anlaşmak imkanı olmadığı tahakkuk etmekle birlikte iki taraf yek diğerine itimat ediyordu. Bu itibar neticesi olarak aradaki ihtilafa rağmen her iki taraf gelecekte birbirini ikna eder ümidiyle hoş geçinmek cihetini lüzumlu görüyordu. Gerçi Ermeniler bir aralık şahsi ihtiraslardan doğan Ahrar fırkasını cesaretlendirerek bu vasıta ile emele ulaşmak ümidine düşmüşlerse de, şahıslarla temaslarından sonra bu fırkanın hayatı olmadığını görüp yine İttihat ve Terakki ile iyi münasebette bulunmayı tercih eylemişlerdir. Balkan Muharebesi'ne kadar Ermeniler fiili ve genel bir ihtilal teşebbüsünde bulunmadılar ve bütün faaliyetlerini, teşkilatlarını tamamlamaya hasrettiler. Hükümet ve fırka ile olan münasebetlerinde takip ettikleri siyaset ise Abdülhamit zamanında yabancı memleketlere giden Ermenilerin dönmesini ve bunların arazisinin iadesini temine çalışmak oldu. Hükümet bu konuda daha iyi niyet gösteriyordu. Arazi meselesi için bir kanun projesi hazırladı. Bu arazi meselesine ait olan kanun, bütün Kürt ve hatta o civar Türk mebuslarının şiddetle itirazına ve genç Türklere karşı husumete sebep olmakla beraber, hükümet ısrarla kanunun tatbikine karar vermiş idi. Kanun projesi Ermeniler tarafından yetersiz görüldüğünden müzakeresi ve düzeltilmesi uzuyordu. Ermeniler gerek arazi meselesinin uzamasına ve gerek ara sıra vukua getirdikleri mahalli ihtilallerle kendilerini sebebiyet verdikleri asayişsizlikten daima şikayet etmekle ve bu surette Avrupa'nın nazarı dikkatini çekmekle devam ettiler.